Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha İneci.
İkisi bir de tekrar birlikteyiz bu sefer ekipten. Herhangi bir kaybımız söz konusu değil. Açıkçası arkadaşlar, benim için de çok yorucu bir hafta geçti. Acaba diyordum, hani gerçekleştirebilir miyiz? Ben olur muyum, olmaz mıyım? Fakat çok şükür hani bir kayıp olmadı. Ben de ekiplerimi alabildim. Hemen teknoloji haberleriyle başlayalım. Teknoloji haberlerine biraz mobil cihazlarla başlayacağım. İlk mobil cihazımız da iPad olacak. Podcaster isimli bir cihaz iPad'le beraber video çekim işini kolaylaştırmaya başlıyor. Şimdi iPad video çekim, fotoğraf çekimi dendiğinde bana çok garip geliyor açıkçası o kadar koskoca cihazı kullanmak.
Hani direkt olarak zaten şöyle iPad'i yolda düşsene dolaştırdın.
Evet, şimdi aslında bir cihaz tutuyorsun.
Umut Sarıkaya'nın bir karikatürü vardı onunla ilgili. Steve Jobs şeyde, yatakta. Ölüm döşeğinde şöyle camdan bakıyor, adamlar şeyi kaldırmış tableti böyle, dur diyor bir pozunu alayım falan. Adam son gördüğü o sahne oluyor yani.
Podcaster de aslında hani bu çekim işini abartmış insanlara yönelik bir cihaz. Artık Podcaster sayesinde iPad'inizi profesyonel bir kameraya dönüştürüp çekimlerinizi böylece yapabileceksiniz. Profesyonel kamera derken hani iPad'in üstüne yeni bir ekstra ışık, mikrofon takmaktan bahsediyorum. Hatta lens takarak alan derinliği bile verebiliyorsunuz iPad'le beraber. Enteresan bir cihaz olmuş. Şimdi Podcaster üreten firma tanıtım videolarında kendine şu soruyu da soruyor. Diyor ki neden Podcaster? Neden profesyonel bir kamera değil? Eğer profesyonel bir kamera kullanmak isterseniz de Podcaster'ın dış çerçevesi yine size kamera üstündeki genişleme seçeneklerini sunuyor. Profesyonel kamera direkt Podcaster'da kullanabiliyorsunuz diye cevap veriyor. Yani isterseniz profesyonel kamera, isterseniz iPad'le beraber bu cihazı kullanarak çekim kalitenizi arttırabilirsiniz. Podcaster aslında tabletlerin üstündeki yüksek işlem gücünün ileride bu tip çekimler yapmak isteyen insanların hayatlarını kolaylaştıracağını düşünüyor. Nasıl? Biliyorsunuz şimdi profesyonel bir SLR, dijital SLR makinesi sahip olursanız eğer, bu makine sadece videoyu çekmekle yükümlü ya da fotoğrafı çekmekle yükümlü oluyor. Paylaşma konusunda eksikleri var.
Evet.
Fakat bunu bir tabletle yaparsanız hem direkt canlı yayına bağlanabilirsiniz. Çektiğiniz yerini direkt olarak internette bir kanala aktarabilirsiniz. Hem de çektiğiniz görüntüyü daha sonrasında aynı cihaz üstünde işleyebilirsiniz. Bu gerçekten çok farklı bir durum. Çok büyük aslında bir esneklik sunuyor.
Şey olarak her şeyle kıyaslayabiliriz. Şimdi Android makineler çıkmaya başladı. Yani onların birazcık daha video işte yayması, sosyal platforma direkt olarak göndermesi biraz daha kolay ama hani bunda da fiyatı ne kadar bilmiyorum ama
fiyat i̇şte $150 bir fiyat var lens kitiyle beraber. Lens kiti tabii beraberinde bir lens verilmiyor. Lens takmak için gerekli cihaz veriliyor. Ama eminim ki hani bu mobil cihazlarda video işini abartmış insanlar için oldukça hoş bir cihaz olacak. Ben toplantılarda katıldığımız lansmanları biliyorsunuz arkadaşlar. Orada çok fazla imkanımız olmuyor çok fazla teçhizat taşımak için. Hani yanımıza taşıdığımız tabletle canlı yayın yapma imkanını böyle bir cihazla bulabilirsek eğer bizim bile belki bir süre sonunda aktif olarak kullandığımız bir cihaz haline alabilir diye düşünüyorum. Başarılı ve enteresan
yani
bir düşünce olmuş.
Fiyat performans olarak da gayet uygun.
Evet, fena bir fiyat değil.
En azından denenebilir yani.
Evet, bir de şu var, tabletle kullanmak istemezseniz profesyonel makinenizle de kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu da ekstra bir özellik olmuş. Şimdi iPad'le girdik aslında, tabletlerle başladık konuya. Bir diğer konuya değinelim. 1 Şubat tarihinde Apple ekibi Abdullah Gül'le bir araya geldi. Ve Türkiye'deki hem genel olarak ofisi konuştular hem de Fatih projesi hakkında ekstra bilgiler aldılar. Şimdi Fatih projesi deyince 8 milyar TL'lik bir projeden bahsediyoruz. Uçuk bir rakam. Ve tabii ki sadece Apple'ın değil bütün dünyadaki şirketlerin, tablet üreticilerinin, akıllı taht üreticilerinin, projeksiyon üreticilerinin işlerini kapatmış bir proje. Tartışmalara çok açık. Mesela biz BlackBerry Jam'deydik, Amsterdam'daydık. Direkt olarak röportajımızda Vivek'e sorduğumuzda Vivek de yazılım departmanı başkanı oluyor. Dedi ki biz de geçen gün İstanbul'daydık. Daha sonrasında Ankara'ya geçtik ve Fatih projesi hakkında devlet yetkilileriyle konuştuk dedi. Dedim ben bu projenin birçok insan devlet kaynaklarını boşa harcamak olduğunu düşünüyor. Çünkü daha öncesinde yurt dışında çok fazla denenmiş. İngiltere'de denendi, Kore'de denendi ve başarısız oldu bu projeler. Çocuklar çünkü tabletleri ya kırdılar ya da direkt olarak oradan alınması gereken bilgiyi alamadılar, kullanamadılar bu cihazları. Siz ne düşünüyorsunuz dedim. Açıkçası suratını ekşitti ve dedi ki,
yani dedi ki riskli,
evet, onlar da aynısını düşünüyorlar. Dedi ki inanılmaz bir bütçe var. Hani o bütçeden ne alabiliriz diye herkes düşünüyor fakat yani dedi zor bir proje dedi. Onlar bile daha gerçekleştirilebilir mi, gerçekleştirilemez mi o konuda emin değilken bizim kalkıp kendi üretmediğimiz bir teknolojiyi, hani tam diyecekler ki tableti Türkiye'de üret. Bu da biliyorsunuz tableti Türkiye'de birleştirmekten ibaret olacak büyük oranda.
Evet, yani.
Hani çipi kalkıp da burada üretmeyeceklerdir. Kendileri de çip üreten firmalar değil. Apple falan baktığımızda aslında yine farklı firmalar ürettiriyorlar bunları. Yani ülkemize sadece birkaç parçayı bir araya getirip bir tablet fabrikası kuracağız sözlüğüyle biz ne yazık ki yine tonlarca parayı farklı işlere yatıracağız. Ben açıkçası bunun şeyine düşünüyorum. Hani acaba bir plan var mı geri dönüşümle ilgili? Bu kadar tablet dağıtılacak, bu kadar teknolojik cihaz alınacak. Bunlar eskidiğinde geri dönüşüm konusunda bir hazırlık var mı, bir plan var mı? Bu konuda bence bilgi verilmesi lazım. Abi,
muhtemelen ben de hani çok sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani tableti kullanmak bilmeyen, hani bilgisayar bilmeyen bir kullanıcıya bile tableti zor emanet edersiniz. Çünkü gerçekten kullanması zor. İşte klavyesi farklı, bütün işleyişi farklı. Hani direkt olarak küçük yaştaki işte öğrencilere bunların verilmesi bayağı bir riskli ki daha öncesinde zaten hani bir ön alıştırma evresi de yaşandı. Daha böyle hani dandik diye tabir edebileceğimiz tabletler verildi. Hani bunlarda da bir başarısızlık söz konusu. Yatırım çok büyük, çok büyük bir rakamdan konuşuyoruz. Hani umarım başarılı olunur. Çünkü başarılı olursa gayet güzel bir proje ama çok zor yani ihtimal.
Evet ama güzel bir yorum da vardı mesela bu konunun altında. Yorumda şöyle demiş kullanıcımız. Elektriği olmayan hala bu çağda, yolları kapanan aylarca açılmayan, ya. Okula muhtaç, okulu olup öğretmeni olmayan köylerimiz var, illerimiz var demiş. Böyle sıkıntılar yaşayan, okul eksikliği çeken. Biz demiş 8 milyarı sadece lüks okulların içindeki çocuklar lüks tabletlerle eğitim için hani eğitim alsınlar diye harcayacağız. Halbuki demiş ülkenin öğretmeni okula ihtiyacı var daha. Yani işte, tablet ne alaka?
Bu da madalyonun aslında öbür yüzü yani. Evet. Hani tartışmalar nasıl gitmesi gereken nokta bu. Hani biz daha çok işte hani işe yarar mı işe yaramaz mı diye tartışıyoruz ama çok güzel bir yorumda bulunmuş. Kendisini de buradan tebrik edelim. Bu da hani madalyonun diğer yönü baktığımızda.
Yani ülkeye baktığımızda henüz daha bir cep telefonu üretemiyoruz. Her şeyi geçtim. Hani araba üretme konusunda bir çalışmalar var fakat kendi uçağını, kendi silahlarını üretme konusunda daha emekleme aşamasında olan bir ülkenin. Kalkıp da eğitim konusunda zaten kitaplar yeterliyken ki tüm dünya kitapları kullanıyor. Kütüphaneleri övünen üniversiteleri görüyoruz hala. Her ne kadar dijital ortama geçiyor olsalar da kitap hala çok daha farklı bir anlam taşıyor ve önem taşıyor. Tablet için 8 milyar harcayacak olmamız soru işaretleri getiriyor akla. Evet, bu kadar sıkıntı içerisinde değer mi değmez mi? Acaba bu kadar aceleye gerek var mı? Hani gelen insanlara baktığınızda tüm dünya koşa koşa buraya geliyor. Yani niye buraya geliyorlar ki? Daha öncesinde hiç önemsedikleri bir ülke değildi. Hele Apple'a baktığınızda kaçıncı sınıf ülke muamelesi çekti, ürünlerin kaç ay sonra ülkemize yani geldiği açık komik yani.
Zaten hani ülkemizde daha Apple Store yok.
Evet.
Hani Apple'ın böyle ama bir yatırım için gelmesi.
Ama üst düzey yöneticileri geliyor koşa koşa. Onun için 8 milyar para var çünkü yani. Böyle komik bir olay var. Neyse artık çok da konuşmayalım. Farklı yani, yerlere de gidebiliriz.
Umarız başarılı olur
diyeyim. Evet, umarız bu paralar boşa gitmez.
Evet,
onu
aynen
söyleyeyim.
Öyle. Buradan direkt oyun haberlerine geçelim arkadaşlar. Çünkü bu hafta aslında hani Talha da bayağı bir haber yaptı. Tam olarak bizim için duyuru haftası oldu. Bu duyurulardan önce artık her programda yeni nesille ilgili birkaç habere yer veriyoruz. Gene önemli bir haber var. Çünkü oyun dünyasının en önemli firmalarından, en önemli yayınlarından birisi olan Age dergisi yeni nesille ilgili bazı dedikoduları açıkladı ki hani Age'e baktığımızda böyle kolay kolay dedikodu yayınlayan bir dergi değildir. Bu yüzden oldukça önemli. Mesut, donanım konusunda da bazı açıklamalar var. Bunu da seninle, hani senin fikirlerini de alalım bir donanımcı olarak. Öncelikle yeni Xbox'ın arkadaşlar sürekli olarak internete bağlı olacağı söyleniyor ki daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. İkinci elin yasaklanmasıyla, engellenmesiyle ilgili bir patentler söz konusuydu. Hani bu sürekli olarak internete bağlı olmanın zorunluluğunun bunu engelleyeceği söyleniyor. Yani yeni nesilde ikinci el piyasası yavaş yavaş ölecek diyebiliriz. Tabii ki Xbox 360'ın da en önemli özelliklerinden birisi olan Xbox Live, yeni Xbox ile birlikte yepyeni bir arayüze kavuşacak ve daha iyi bir oyun altyapısı sunacak. Ve tabii ki Kinect'in de direkt olarak Xbox'la geleceği ve çok daha stabil bir oynanışa sahip olacağı söyleniyor. Şimdi yavaş yavaş donanımına geçtiğimizde Mesut, 8 çekirdekli 1.6 GHz 64 bit ile çalışan bir AMD işlemcisinden bahsediliyor. Bunun dışında 800 MHz grafik yongası ile birlikte 8 GB DDR3 RAM söylenmiş ve tabii ki yüksek kapasiteli bir hard disk olacağı söyleniyor. Hani oyunların zaten boyutu da çok artacak. Yeni Xbox'ın da Blu-ray player'a geçeceğini düşünürsek bayağı bir hard disk'e ihtiyacımız olacaktır.
Evet,
ne düşünüyorsun sen donanım konusunda?
Donanımsal özellikler bence konsollarda hiçbir şey ifade etmiyor. Hani her ne kadar böyle karşılaştırmalarda çok fazla kullanıyor olsalar da hani kağıt üstünde bakıyorsunuz Xbox mı güçlü, PlayStation 3 mü güçlü? PlayStation tarafında, Sony tarafında daha PlayStation güçlü. Daha güçlü. Microsoft tarafında Xbox daha güçlü çıkıyor. Yani evet. Onu bir türlü beceremiyorlar. Fakat grafiklere gelip baktığımızda ise kim oynar? Sony PlayStation'da daha iyi görünüyor. Diyorsunuz ki Xbox'ta böyle oyunlar oynayamıyoruz. Kim oynar da Xbox'ta daha iyi görünüyor. Tamamen cihazı nasıl kullandığınızla alakalı bir şey.
Bir de sözünü keseceğim. En çok satan da Nintendo Wii.
Ha yani. Garip grup işler var. O yüzden ben donanıma çok fazla takılmasın diyorum oyun severler.
Kesinlikle.
Önemli olan donanım değil, yazılım tarafı olacaktır. Ki Sony'nin bu tarafta biraz eksikleri olduğu gerçek online altyapı açısından özellikle.
Evet. Hani şeyi de söylemek lazım herhalde.
Yeni konsolların...
Hani konsollar, sözünü kesin, konsollar tamamen oyuna odaklı olduğu için herhalde daha ön plana çıkıyor. Çünkü PC ile kıyaslamamak lazım donanımsal evet. olarak.
Ya tabii. Şimdi şöyle bir şey de var. Daha önce ikinci elle alakalı yine PlayStation 4 üzerinde bu tarz dedikodular çıkmıştı. Ben şahsım adına ikinci el engellenirse, yani çok büyük konuşmayayım ama konsol almam. Çünkü ben her çıkan oyuna 60 dolar verebilecek bir insan değilim.
Evet.
Ya anca ucuzlamasını beklersiniz ya da birisi alır, oynar, bir köşeye bırakır. Siz alırsınız onu. 20 liraya, 30 liraya falan alabilirsiniz. Ki mesela ben senden Call of Duty Modern Warfare almıştım ikinci el olarak. Şimdi sen bunu kısıtlarsan ve bir konsolu özel hale getirirsen çok büyük bir kitleyi kaybetmiş olursunuz. Bana soracak olursanız. Çünkü ikinci el piyasası çok önemli bir piyasa oyun dünyasında. Bilmiyorum yani, zaten hatırlarsan bugün bir haber daha vardı. GameStop tarafından evet. Diyorlar ki böyle bir şey olursa zamanla yeni çıkan konsolların satışı düşecektir. Ben buna katılıyorum. Şahsen ben almam böyle bir konsol teknolojisi
zaten
olursa.
Zaten hani GameStop'ta şey açıkladığında hani piyasa bayağı bir ufalacaktır diyorlar ikinci elin kısıtlanmasıyla. Çünkü bu konuda da haklılar. Hani ben bir oyun aldığımda yani yanındaki arkadaşına bile veremeyeceksin. O oyun direkt olarak o konsola bağlanacak. Gerçekten çok saçma bir şey. Artık şey olacak hani. Aldığınız oyunda herkesi bir arşivciliğe doğru bir zorlama gibi bir şey de olacak.
Bu olayı şeyde başlattılar zaten. Böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum ama biliyorsun bu nesilde multiplayer oyunlarda oyunu ilk alan bu özelliğe sahip olabiliyordu. Diğerlerine kısıtlanıyordu ikinci ele.
Ya da ekstra olarak satın almaları gerekiyor.
Evet yani artık bu herhalde ikinci aşaması. Belki de ikinci ele diyecek ki sen ikinci ele aldın ama bana bir 10 dolar daha ödemen lazım.
Evet doğru oyunu yani oynamak o kiralamadan da kendisi belki bir de para kazanmak
ya çünkü
isteyecek.
Çünkü dedikleri şu yapımcıların benim hatırladığım kadarıyla ikinci el piyasası bizim tahminimizden daha büyük ve biz ürettiğimiz oyunlarda ikinci el piyasasından hiç pay alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Biz de almak istiyoruz. Yani demek ki olayın sonu buraya
aslında
varacak.
Aslında hani ufak miktarlar isterlerse bu tamam herkesin ödeyebileceği bir şey. 5 dolar istiyorsa kullanıcılar verir. Hadi 10 dolara da belki razı olurlar. Fakat kalkıp da bu ücretler 30 dolar 40 dolar seviyelerine gelirse kimsenin ödemek isteyeceğini zannetmiyorum ben de. Yani, şimdi şu bir gerçek, hani kopya kullanmıyoruz. Tamam güzel bir şey ama bu ikinci elin hani ölmesi gerektiği anlamına da gelmez. Ben ikinci elden çok oyun tercih etmiyorum açıkçası. Ben ucuzlamasını bekliyorum. Neden? Çünkü çok fazla oyuna vakit ayıran biri değilim. Ama fakat oyuna çok fazla vakit ayıran biri olsam ikinci el benim için önem taşıyor. Çünkü bitirdiğim oyunu hemen değiştirmek isterim.
Kesinlikle. Evet.
Benim bir oyunu bitirmeme yani bitirme sürem ne yazık ki oyunun demode olma süresiyle eşit. Satamıyorum zaten.
Yo, ben de aslında çok şey değilim o kadar. Ben de oyunla alakam var. Yani bölüm sonu canavarında sürekli oyunlarla işli dışlıyız. Mesela Dead Space 3 çıkıyor. Ben Dead Space 2'ye başlayacağım.
Ancak öyle oluyor. Bizim orada öyle bir sıkıntımız var yani.
Yani burada şeyi söylemek lazım. Hani mesela koleksiyonluk oyunları zaten alıyoruz. İşte Bioshock, işte Metal Gear gibi oyunları alıyorsun. Fakat yeni bir oyun çıktığında bu sefer ben diyeceğim ki ya ben bu oyunu alıp bitirdiğimde hemen satamayacağım. Direkt olarak bir engel konacak.
Bekleyeceksin.
Ben onu almaktan vazgeçeceğim. Hani senin gibi işte hani demode olmasını bekleyeceğim. Bir 6 ay 7 ay sonra olacak. Hani zamanım olsa bile beni aslında buna kısıtlayacaklar gibi bir durum söz konusu. Aslında burada hani iki konsolu da kıyasladık. Daha önceki açıklamalarda olduğu gibi iki konsolun da PC mimarisini kullanacağı söylüyor arkadaşlar. Yani hani oyun geliştirmek çok daha kolay olacak ki PlayStation 3 bu konuda bayağı bir sıkıntı yaşamıştı bu nesilde. Ve Age'in bir diğer önemli şey açıklaması ise donanım olarak gene PlayStation 3 fakat yazılımsal olarak yeni Xbox, PlayStation 3 diyorum. Hani yeni PlayStation yazılımsal olarak ise yeni Xbox'ın ön plana çıkacağı söylenmiş.
Aynı tas aynı ama bu diyelim.
Burada yalnız hani Xbox tarafından da bir açıklama vardı. Talha kim yaptı gerçi onu da ben hatırlamıyorum ama hani savaşın galibi en çok gürültüyü yapan değil en büyük etkiyi yapan olacak diye bir açıklama
Microsoft
da yapmışlar.
Tarafından Microsoft öyle bir, tarafından doğru söylüyorsun.
Gayet de iddialı bir açıklama yapmış. Olmuş. Artık biz de 20 Şubat'ı bekliyoruz. PlayStation duyurusu mu olacak yoksa bambaşka bir duyuru mu olacak?
Wonderbook 2'yi duyururlarsa oturup gülerim.
Plan da olabilir.
Buradan yapmadıkları şey değil.
Buradan bir diğer önemli duyuruya geçelim. Hatta Talha sen yapmıştın haberini arkadaşlar. Beni de oldukça heyecanlandıran bir yapım. Witcher 3 duyuruldu arkadaşlar. Wild Hunt isminde. Artık avcılık oldukça ön plana çıkacak. Zaten geçtiğimiz hafta Red Engine 3 ile ilgili ilk bilgiler de gelmeye başlamıştı CD Projekt ekibinden. Şimdi Witcher 3'ün sahip olduğu özelliklere baktığımızda Witcher 2'den 30 kat daha büyük bir haritadan söz ediliyor ki
bitmeyecek bir oyun olacak
evet,
yani.
Witcher 2 yani çok büyük bir oyundu. Fakat hani Witcher 1'de ve Witcher 2'de böyle chapter'lara ayrılmıştı. Yani bölüm bölüm ilerleyen bir oynanış vardı. Fakat Witcher 3'te artık yapımcılar tamamen open world bir oynanışa geçecekler. Oyunun haritası Skyrim'den %20 daha büyük. Ve tabii ki şehirler, zindanlar, işte ufak kasabalar olacak. Bunun dışında at sırtında 30-40 dakikaya süren bir zaman olacağı söyleniyor. Haritanın bir ucundan bir ucuna gitmek için ki bu devasa bir alan diyebiliriz.
Evet.
Hani şeyle kıyaslarız herhalde. San Andreas'la
büyük ihtimalle kıyaslanabilir.
Gerçi at biraz daha yavaş gider ama onu da göz önüne almak lazım. Üçlemenin son oyunu olacağı söyleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Witcher serisi bir kitaptan esinlenen bir yapım. Fakat tabii ki burada da ucunu açık bırakmışlar. Geralt'ın bu hikayedeki üçlemesi sona erecek. Fakat Witcher'ın yeni oyunlarıyla karşılaşabiliriz. Geralt'lı veya Geralt'sız yeni oyunlar gelebilir. Tabii ki oyun Red Engine 3 ile geliştiriliyor. Red Engine 3 de oldukça iyi gözüküyor. Zaten CD Projekt'in işte Cyberpunk oyununa da baktığımızda, Witcher 2'ye veya Witcher 1'e de baktığımızda teknolojiyi son derece dolu dolu kullandıklarını yani, görüyoruz.
Ben burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Sizin bir önceki haberinize, daha doğrusu Mesut'un ilk haberine bir gönderme, ikinci haberine bir gönderme yapmak istiyorum. CD Projekt Polonyalı bir firma. Yani Polonya tamam bir Avrupa ülkesi, kesinlikle de küçümsemiyorum ama baktığınız zaman maddi yapısı, eğitim imkanlarıyla aslında Türkiye ile benzeşen bir ülke. Komünizmden kurtulmuş bir ülke. Hani kendine yeni gelmiş bir ülke. Ve yapılan oyunlar, sadece Witcher değil, çok farklı yapımlar var şu anda, ismi aklıma gelmiyor. Mesela Bulletstorm, People evet, Can Fly, Polonyalı. O 8 milyar lirayı bence bu tarz eğitimlere, oyun bence bu nesilde, yani bu devirde çok önemli bir endüstriyel iş imkanı sağlıyor.
Aslında doğru. Yazılım firmalarına da burada çeşitli böyle imkanlar sağlanıp o fiyat, para belki de onlara imkanlar sağlamak için kullanılıp çok daha farklı iş imkanları yaratılıyor.
Yani şimdi baktığımız zaman yani Polonya'ya etin ne budun ne diyorsun ama adamların kendine özel motor yapmışlar ve oyun dünyasında şey yapıyorlar, etki sağlıyorlar. Bu aslında sadece bir oyun firmasının bence başarısı değil, bir ülkenin de başarısıdır diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bilmiyorum izleyenler veya siz ne düşünürsünüz. Ben o konuda kesinlikle alkışlıyorum yani yapımcıları.
Gerçekten çok önemli bir konu. Bir de yurt dışından hani ülke kaynaklarını sadece beyin gücünüzü kullanarak para getiriyorsunuz, döviz getiriyorsunuz
süper,
ülkenize.
Evet,
bir
aynen,
şey vermiyorsunuz kesinlikle. Yani domatesinde biber yetiştirmek zorundasınız. İklim şartlarına kesinlikle bağlı değilsiniz. Oturuyorsunuz, geliştiriyorsunuz küçük bir odada. Ondan sonra tüm dünyaya satabiliyorsunuz. Milyon dolarlar kazanıyorsunuz.
Ya ben şuna inanıyorum. Şey. Oyunları incelemekten ve altına yorum yazmaktan çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani bunlarla sınır kalmayacağımız bir kitleye sahip olduğumuzu düşünüyorum ama bunun için eğitim, hani eğitim şart diyorlar ya, gerçekten eğitim şart. Bu tarz eğilimler olur umarım.
Tabii oldukça önemli. Şimdi siz hani dediniz ya, kopya oyunlar için hani yavaş yavaş orijinal oyunların ikinci eli yasaklanmaya doğru gidiyor. Şifreler isteniyor. Kullanıcılar zorunlu, internete bağlı olmak zorunda kalacaklar vesaire diye. Samsung tarafından da enteresan gelişmeler geldi. Samsung'da özellikle yurt dışından alınmış telefonlarla ilgili bazı yaptırımlar yapmaya hazırlanıyormuş ki bunlardan bir tanesi de yurt dışından alınan telefonların güncellemelerin verilmemesiymiş. Bu çok enteresan olacak. Şimdi zaten Türkiye Cumhuriyeti olarak baktığımızda biz bir yaptırım uyguluyoruz. Ne diyoruz? Pasaporta bunu kaydettireceksin.
2 yıl bekleyeceksin.
Evet, 2 yıl bir daha bekleyeceksin. Bir daha pasaporta kaydettiremezsin. Ha bir de 100 lira vereceksin. Hani kaydettirirken de. Oh. Zaten böyle bir yaptırım var yurt dışından gelen telefona. Fakat özellikle Samsung Türkiye ekibi, daha doğrusu diğer ülkelerde demek ki böyle sıkıntılar var ki şöyle sıkıntılarla başa baş kalıyorlar. Türkiye'de satıyorlar 1600 lira, 1800 lira bu telefonu. Fakat paralel ithalattan diğer firmalar bir şekilde, artık nasıl geldi belirsiz bir şekilde, bu telefonları çekiyorlar yurt dışından. Ve birdenbire bakıyorsunuz Galaxy S3 1400 liraya düşmüş fiyatı. Neden? Çünkü paralel ithalat yapan adamın burada binlerce kişi çalıştırmak, istihdam etmek gibi sıkıntıları olmadığı için bütün pazarlamayı Samsung Türkiye ekibi yapıyor zaten. O pazarlamanın üstünden adam 50 lira keresi telefon başına yetiyor ona. Çünkü yani bu iş için bir para yatırmamış zaten. Telefon satışından para kazanmaya başlıyor. Fakat bu ülkedeki asıl istihdamı sağlayan firmaya aslında zarar veriyor asıl ithalatçılara. Hem paralel ithalatın önüne geçmek istiyorlar böylece, hem de kullanıcıları biraz da yerel markalardan, yerel mağazalardan satın almaya yönlendirmek istiyorlar ki düşündüğümüzde Samsung aleyhine kötü bir şey bence.
Ya bu aslında tam hani yukarı tükürsem işte bıyık, aşağı tükürsem sakal durumu. Çünkü hani ben yurt dışına gittiğimde oradan bir telefon alıp hani kaydettirmek isterim. Fakat Samsung tarafına baktığımızda onların hani böyle bir yola başvurmalarında haklı bir sebebi var. Çünkü gerçekten senin dediğin gibi 1800 olan telefon işte dışarıdan işte kaçak yollarla çekilmesiyle piyasa direkt olarak ölüyor, 1400
liraya
iniyor.
Piyasa direkt düşüyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Galaxy S3 ilk geldiğinde biliyorsunuz DJ'ler eşliğinde bir sürü konserler falan verildi. Bunun için birkaç milyon dolar harcandığı konuşuluyordu o dönemde. Yani bu kadar masraf yaptıktan sonra da firmanın bir şekilde bunları çıkartması lazım tabii ki insanlardan. Yani. Ama bir şekilde zarar da veriyor paralel ithalat. Ama paralel ithalata baktığımızda aslında yasal. Yani yasa dışı ilginç bir olay değil. Evet, ülkemiz kanunlarına göre yasal. Ve kullanıcılara bir şekilde bu ürün ulaştırılıyor. Bu kullanıcıların lehine olan bir durum. Rekabet her zaman iyidir. Fakat bir taraftan baktığınızda da asıl üretici firmaya zarar verdiğini görüyorsunuz. Çok enteresan bir durum var. Hani tüketicilerin yararına olan bir şey, firmanın zararına oluyor. Firmaya çok fazla yarar sağlanırsa bu sefer tüketiciler zarar görüyor. Çünkü çok yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlar. İkilemde kalmış durumda. Hani Samsung bakalım ne yapacak. İlk başta belirlenen şey işte yurt dışından alınan cihazların e-mail'lerinin belirlenip güncelleme almamalarının sağlanması ve bu güncelleme almama sadece internet üzerinden değil, KS üzerinden de, yani bilgisayarınız üstünden de güncelleyemeyeceksiniz. Çünkü e-mail numarası bakacaklar, sen Türkiye'desin ve diyecekler ki bu güncellemeyi yükleyemezsin makinene. Hani böylece diyorlar güncellemeler diğer telefonlara daha hızlı ulaştırılabilecek falan. Bu da birazcık herhalde şey, hikaye kısmı.
Pazarlama kısmı.
Evet, biraz bana garip geldi açıkçası.
Diğer haberinde, karışacak ortalık.
Evet, yine Samsung'la alakalı. Biliyorsunuz Samsung aslında CS 2013'te oldukça etkili bir teknoloji tanıttı. Bu da katlanabilir, eğilebilir ekranlar teknolojisiydi. Eğilebilir ekranlar teknolojisi sayesinde çok değişik cihazlar görebileceğiz artık. Cep telefonunun dışında bir LED olması, durum bildirim LED olmasına gerek yok. Köşesine belki ekranın bir kısmı aslında eğilerek böyle oraya doğru uzatılarak tamamen bize bilginin asıl şekliyle de görünmesi sağlanabilecek. Hani işte bir e-posta geldi, direkt e-posta geldi diye yazacak. Orada bir LED'in yanmasına falan gerek kalmayacak bu şekilde. Şimdi Samsung'un ilk bükülebilir ekran teknolojisini kullanan telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde sergileyebileceği dedikoduları iyice zirveye ulaşmış durumda. Ve Galaxy Q ismini alacağı konuşuluyor bu telefonun. Telefonun genel olarak özelliklerine baktığımızda aslında Cortex-A15 tabanlı çiçek çekirdekli 1.7 GHz hızında çalışan bir işlemciye sahip olacağı, 2 GB belleğinin bulunacağı ve 8 megapiksel bir kamerayla birlikte tüketicilerin beğenisine sunulacağı konuşuluyor ki asıl önemli noktası 2 adet Full HD ekran olacakmış arkasında ve önünde. Aynen. Ve bu şekilde kullanılacakmış. Yani bir fantazi de olabilir bu. Hani Samsung severlerin keşke böyle bir cihaz üretse firma dedikleri bir fantazi de olabilir. Gerçekten Mobil Dünya Kongresi'ni sarsacak kalitede bir cihaz olabilir. Artık bekleyip göreceğiz. 24 Şubat'a az kaldı.
Zaten bu hani eğilip bükülen teknoloji bana bayağı bir farklı geliyor. Çünkü ileriye dönük baktığımızda hep hani filmlerde gördüğümüz gibi işte dijital böyle hani hologram şeklinde telefonlar görürüz falan diye beklerken böyle farklı bir teknoloji görmeye başladık. Ben de büyük bir merakla bekliyorum. Evet arkadaşlar, oyun tarafında bu haftanın en önemli ve hani beklenmeyen duyurularından birisi ise Ubisoft tarafından geldi ve Assassin's Creed serisinin yeni oyunu duyuruldu. Yeni duyuru ise tabii ki hani bir videoyla veya resmi bir açıklamayla olmadı. Ubisoft'un finansal raporlarının açıklanmasından sonra firmanın CEO'su yeni bir Assassin's Creed geleceğini açıkladı. Burada önemli olan nokta ise hani Assassin's Creed 3'ten sonra ben açıkçası ikinci oyunda olduğu gibi birazcık daha Assassin's Creed 3'ün böyle işte
kurcalanacağı, spin-off'larla
yiyeceklerini bekliyordum. Evet. İşte spin-off'larla, işte devam oyunu veya farklı yan yapımlarıyla. Fakat yapılan açıklamalar yepyeni bir oyun geleceği yönünde, yeni bir karakter, yeni bir tarih ve tabii ki yeni bir mekan olacaktır muhtemelen. Tabii bununla ilgili çok fazla bir açıklama yok. Yapılan son açıklama ise Assassin's Creed 3 serisinin 3'ün 12 milyon satış adetine ulaştığı ki bu da artık her sene bir Assassin's Creed'in neden geldiğini gösteriyor herhalde.
Aynı bir Call of Duty yetkisi yaratır oldu artık oyun ama adamlar da yapıyor yani her seferinde. Her bir numara artışında gerçekten oyunda da birçok artış görüyoruz. Birçok gelişme görüyoruz.
Çok fazla artış.
Aynı oyunu böyle süsleyip bize sunmuyorlar. Gerçekten farklı bir oyun denecek kadar geliştiriyorlar oyunu.
Ya çok fazla yenilik oluyor ama çok büyük bir fark olduğunu söylemek zor. Çünkü bir hani Assassin's Creed serisinde böyle bir her şey var fakat bir şey eksik geliyor böyle oynarken. Hani gerek dövüş sisteminde zaten yapay zeka bu çok eleştiriyoruz ama
bütün oyunlarda
hani bunu geçtiğimizde bile böyle oynarken böyle çok ağzın açık kalmıyor, şaşırmıyorsun. Sanki ikinci oyunu oynuyormuşsun gibi gelir ki hala böyle birçok Assassin's Creed fanına göre ikinci oyun serinin en iyisidir mesela. Çünkü birinci oyunla ikinci oyun arasında o kadar büyük bir sıçrama yaşandı ki. Üçüncü oyunda bunu göremedik. Bir de hani üçüncü oyunun 3 yıldır geliştirildiği söylendi. Şimdi birdenbire dördüncü oyun ortaya çıkınca işte bu sene çıkacağı söylenen, pardon, Nisan 2014'ten önce çıkacağı söylenen. Hani nasıl bir yenilik yapacaklar, ne zamandır geliştiriliyor? Tabii ki bunlar muhtemelen açıklanacak.
Şöyle bir şey var. CEO'nun açıklamasına göre zaten o da yapım aşamasındaymış.
Hep öyle oldu.
Yani zaten. Şöyle bir şey. Call of Duty nasıl hani bir Treyarch yapıyor, bir Infinity Ward yapıyor. Adamlar seriye bağlamış. Bir farklı stüdyo yaptırıyorlar, bir farklı stüdyo yaptırıyorlar. Herhalde Assassin's Creed'de göreceğimiz olaydı o. Ben sana şeyde katılıyorum. Ben de spin-off olarak bekliyordum. Biraz daha Assassin's Creed 3'ü oynayacaklar, o dönemle kalacaklar diye düşünüyordum ama yeni bir zaman dilimi olması çok şaşırttı beni. Ben şey
Japonya'ya
istiyorum, uzak doğu istiyorum kesinlikle. Çünkü Assassin's Creed'in yapısı samuray veya işte uzak doğunun o orta çağlarına bayağı bir gider gibi geliyor, bilemiyorum.
Evet, aslında dövüş sahneleri falan da çok daha fantastik olabilir orada. Evet.
Yani bu haberle ilgili son söyleyeceğim şey ise açıkçası ben bir oyuncu olarak, hani uzun zamandır oyun oynayan birisi olarak Assassin's Creed gibi böyle önemli serilerin her sene çıkmasına karşıyım. Hani Call of serisiyle biraz karşılaştırmamak lazım. Assassin's Creed serisi sonuçta hikayeyi sürekli devam ettiren bir seri. Çok derin bir hikayesi var ve başarılı bir hikayesi var. Her sene çıktıktan sonra birazcık daha hani zorlamaya başlıyor hikaye. Gereksiz
heyecanını da yitiriyor.
Şeylerle karşılaşıyoruz.
Yani Half-Life 3'ü baksana, onu senelerdir bekliyoruz.
Half-Life 3 gibi de olmasın ama yani. Bir şey gibi de olmasın. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, oldukça farklı bir yapım. Vanishing of Ethan Carter. Burada hep Talha'yla konuşuyoruz öncesinde ve John Carter diyesimiz geliyor. Öyle bir film vardı. İsmini şaşırıyoruz. Bu oyuna baktığımızda hani Polonyalı firma People Camp Fly'dan bahsettik.
Yine Polonyalılar evet, yapıyor mesela bunda.
Ayrılan bir ekip olan The Astronauts'u kurdular ve ilk oyunlarını da açığa çıkarttılar arkadaşlar. Oyunun özelliklerine baktığımızda korku oyunu olacağı söyleniyor ki bu konuda yapım ekibi oldukça iddialı. Gece yalnız ve kulaklıkla oynamanız gereken bir oyun olacak denmiş ki hani böyle biraz Amnesia ile veya işte Fatal Frame korkusuyla karşılaştırabiliriz herhalde ufaktan. Bunun dışında suç bölgelerine gittiğimizde işte hani kontrol ettiğimiz dedektifin o suç bölgesini böyle bir görsellikle görebildiği bir doğaüstü bir yeteneği varmış.
Condemned hatırlıyorsun. Evet. Onda gerçi doğaüstü yeteneklerini kullanmıyordu. Farklı teçhizatları kullanıyordu ama herhalde bunda biraz daha içgüdüsel hareket edecek.
Bunda direkt olarak muhtemelen hani böyle olay yerine gittiğimizde muhtemelen bir tiyatro sahnesi gibi belki görebildiği bir...
Sherlock Holmes gibi olacak bir, birazcık o zaman.
Doğaüstü bir yeteneği olacakmış. Oyunun hikayesi kaçırılan bir çocuğun kurtarmaya çalışacağımız yönünde. Hani oldukça basit geliyor fakat yapım ekibi hikaye konusunda oldukça iddialı. Çünkü oyunu yapmaların amacının hikayenin sürükleyici olduğu oyunların geliştirilmesine yardımcı olmak gibi bir oldukça iddialı bir açıklamaları var.
Bayağı bir iddialı
var.
Çıkmışlar. Umarım evet, bu iddiaları şey kalmaz.
Hani ana hikayeye baktığımızda bir çocuk kaçırılıyor. Belli bir süre içinde bu çocuğu kurtarılması gerekiyor gibi bir basit bir hikaye var. Ama açıklamaya baktığımızda işin bambaşka bir boyutta olduğunu görüyoruz. Umarız bu açıklamanın tabii ki arkasında durarak iyi bir oyun bize sunarlar ki ilk videosuna baktığımızda Unreal Engine 3 ile geliştirilen oyunun grafik yapısında oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Hani yapılan açıklamalarda da oyunun genel dinamiklerinin de farklı olacağını herhalde çıkartabiliriz.
Gerçi Unreal Engine o kadar garip ki ilk başta böyle bir gösteriyorlar. Aa diyorsun farklı bir şey ortaya koymuşlar. Sonra oyun oynamaya başlayınca ben bunu hangi oyundan görmüştüm diye düşünmeye başlıyorsun. Aynı sahneler tekrarlamaya başlıyor. Evet, öyle maalesef garip bir motor ne yazık ki. Tamam hani endüstriye çok şey kazandırdı. Biz birçok güzel oyun oynadık ama birbirini tekrarlayan mekanlar belli bir yerden sonra standart oluyor Unreal Engine.
Peynir ekmek
işte
gibi oldu artık.
Herkes aynı yani
o sonra ediyor. Zaten en iyi Gears of War serisi bir şeyler ha, yaptı, başardı. Ondan sonra dediğiniz gibi diğerleri birbirinin pek
zaten aynı. Aslında firma üretiyor motoru. Birazcık kendi oyunlarını özel olarak üretiyorlar. Hani öyle güzel de bir şeyleri var. Hani
herhalde şey Gears of War'dan sonra kullanan en iyi herhalde Batman olmuştur.
Evet Gears of War
ya serisinde. Şimdi öyle bir şey ki bu CryEngine'i geliştirirken tabii ki ilk başta Crysis hani geliştirdik evet, ama bütün CryEngine'in özelliklerini kullanıyor. Belki de Crysis'te bir şey ihtiyaçları olduğunda CryEngine'e ekliyorlar yenisini. Hani öyle geliştiriliyor. Tabii kendi oyunları birazcık daha farklı, daha sükseli olabiliyorlar ama umarız bu oyunda da yani görüntüyü...
Bir tablo gibi bir görüntü evet, var hafifte.
Bu tablo görüntüsünü her anında yaşarız. Yani evet, belli aynen, sonra tekrar bilmez. Böyle bir olay var. Şimdi Windows Surface RT sürümü birçok insanın kafasını karıştırdı. Bunu her programda neredeyse tekrarlıyoruz ki böyle bir
algı
bilgi
oluşsun.
Evet algı oluşsun. Windows RT ile Windows 8'in farklı şeyler olduğunu, her ne kadar aynı gibi görünüyor olsalar da farklı programlar olduğunu, farklı işletim sistemleri olduğunu, her ne kadar Microsoft çekirdeklerinin aynı olduğunu iddia etse de aslında ikisinin de farklı programlar çalıştırdığını bilsin herkes. Eğer Windows Surface RT bir tablete sahipseniz, Windows Surface tabii ki Microsoft'un tabletinin ismi fakat Windows RT yüklü bir tablete sahipseniz, bu tablet için yazılmış özel yazılımlara ihtiyacınız var ki tablet üstünde çalışsın. Yani kalkıp bir Photoshop'u buna kuramazsınız. Bu neden söylüyoruz? Bu birçok kişi tarafından bilinmiyor. Yaptığımız ankette de bunu gördük. Birçok kişi Windows RT'yi bile duymamış. Sadece görünüşünü aldanıp
satın alabiliyorlar. Valla ben de programda duydum, ne yalan söyleyeyim.
Evet. Ve şöyle bir durum söz konusu. Amerika'da da Windows Surface tabletlerin geri iadesi inanılmaz fazlaymış.
Bilmeyenler almış herhalde.
Bilmeyenlerin hepsi satın almışlar. Bunu Windows 8 zannetmişler. Deneyimi yaşayamayınca da geri iade etmişler. Zaten bundan önceki programlarda da belirtmiştik. Satış rakamları tahminlerini çok altında seyrediyor. 1 milyon tane şu ana kadar üretilip mağazalara sevk edilmiş fakat 600 bin tane evet, tablet satılabilmiş ki bu 600 bin tabletin de 200 bin tanesini
geriye, değil mi?
Samsung gibi firmaların ürettiği tabletler oluşturuyor. Yani normalde 400 bin tane sadece Surface satılabilmiş ki bu gerçekten İnanılmaz çok az seviyede şey, satışların devam ettiğini gösteriyor.
Hele Amerika gibi teknoloji manyağı böyle her çıkan ürünü milyonlarca götüren bir ülkede gerçekten inanılmaz büyük bir hayal kırıklığı.
Evet alanların geriye ettiğini düşünürsek herhalde satış rakamları sürekli... Böyle bir ikileri bir geri şekilde gidiyordu.
Burada Microsoft'un herhalde bir pazarlamasında mı artık bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte hani RT ile normal sistemin bir ayrımını gösterecek bir pazarlama yapması lazımdı. Veya işte hani satış aslında mağazalarında buna göre bir eğilim göstermesi
birçok hataları lazım var. Mesela kutunun üstünde 32 GB depolama kapasitesi yazıyor. Bu daha öncesinde haberlerimizde yer vermiştik. Evet. Satın alıyorsunuz. 22 GB falan bir depolama alanı var.
Ona ben çok uyuz oldum. Normal hard disklerde de karşı.
Evet, yani Windows'u kurmuşlar üstüne. Yok, bunda Windows'u kurmuşlar üstüne. Depolama alanı zaten o yer tutuyor.
Onu da şey yapmışlar.
Ve şimdi kutunun üstünden onu kaldırmaları söz konusuydu. İnsanlar geri iade desteklik sundular. Eğer kapasitesi beklediğim gibi değil derseniz hemen geri iade alıyorlar mesela. Bu tip sıkıntıları var. Zaten işte sevgililer günü dolayısıyla da bize mesela şeyler yollamışlardı. Klavyeler yollamışlar. Çok güzel Bluetooth klavyeler. Klavyenin kutusunun üstünde İngilizce küverti klavye var. Ya dedim İngilizce klavyeymiş, ne kadar yazık. Ama küçük bir not düşmüşler üstüne. Resim İngilizce klavye ama içinde Türkçe klavye var. Yani kutunun üstüne Türkçe klavye basamadın mı? Bu kadar garip yani firma.
Çok garip.
Bir, en azından bir etiket. Ne bileyim hani Türkiye'ye geldiği
herhalde
zaman.
Herhalde birimler arasında böyle bir iletişimsizlik var diye düşünüyorum. Yani kutuyu artık kim onaylıyorsa, kim görüyorsa, nereden geliyorsa demek ki o müdahale şansını pek vermiyor firmanın o yapısı.
Olabilir.
Ki hani pazara baktığımızda aslında hantal firmaların tablet ve cep telefonu pazarında çok da başarılı olmalarının mümkün olmadığını, bir ürüne fokus olmadığını sürece onu başarı ulaştırmanızın zor olduğunu görüyoruz ki Apple'ın en büyük özelliği de aslında 3-5 ürüne odaklanmış devasa bir firma olması.
Evet.
Hani her şeyi üretmiyor firma. Birkaç tane ürün yelpazesi var. Bu ürünleri olabildiğince mükemmel ulaştırabilmek için elinden geleni yapıyor. O yüzden başarıya doğru gidiyor. Çok iyi pazarlıyor. Microsoft'la ilgili aslında bir ikinci haberim de Office'le ilgili biliyorsunuz yeni Office sürümü yayınlandı. Fiyatları belli oldu. Kullanıcılar artık bilgisayardan indirip kullanabiliyorlar bunu. Şimdi yeni Office sürümü dediğimizde bundan önceki haberlerimizde çok söyledik. iOS ve Android'e de gelmesi söz konusu yeni Office'in. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda bir bilgi yok. Fakat bazı tabletlerde çalışan sürümlerin fotoğrafları daha öncesinde yayınlanmıştı. Şimdi gelen iddia ise çok enteresan. Yeni Office sürümünün Linux içinde aslında
çok enteresan,
evet, geliştirildiği, Linux'e de uyarlanacağı konuşuluyor ve 2014 yılında PC'ye sürüleceği de bu dedikodular arasında Microsoft artık Linux'ün gerçekten büyük bir pazar payına kavuştuğunu kabul ediyormuş. Böyle öngörüyormuş. Tabii şimdi dedikodu olduğu için müş hep böyle gidiyoruz. Ve ofis sürümünün de artık Linux bilgisayarlar için geliştirilebileceğini duyurmuş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mantıklı bir hareket. Çünkü Linux'a baktığınızda OpenOffice kullanılıyor bütün Linux bilgisayarlarda. Evet. Ve OpenOffice de aslında Linux ne kadar yayıldıkça o kadar kendini geliştiriyor. Microsoft'a da oldukça büyük bir rakip oluyor. Çünkü ücretsiz bir sürüm ve neredeyse Office'te yapabildiğiniz birçok
şeyi
yapabileceğiniz bedava bir yazılıma sahip oluyorsunuz. Yani aslında insanlar, kopya kullananlar için söylüyorum özellikle, kopya kullanmayı hemen tercih ediyorlar. Fakat piyasada aslında bedava olarak,
alternatif değil,
evet,
mi?
Paralı yazılımın yapabildiklerinin aynısını yapan, yine aynı kolaylıkları sunan ücretsiz yazılımlar mevcut. Yani bunları da aslında araştırsalar biraz bulup hiç de kimsenin hakkını yemeden.
Kesinlikle, evet.
Yani şöyle söyleyeyim, dini açıdan da. Harama bulaşmadan, tamam mı? Helal yoldan işlerini halledebilecekler. Biliyorsunuz çok önemli bir konu birçok insan için.
Yazılım deyince böyle bir haram hiç kimsenin aklına gelmiyor.
Ya o çok enteresan. Zaten şimdi bu yazılı firmalarıyla konuşuyoruz. Ya diyor hani Müslüman ülkedeyiz. Domuz eti dendi mi herkes karşı çıkıyor. İçki dendi mi herkes karşı çıkıyor. Hırsız dendi mi şeriat kanunları gelsin el kesilsin deniyor. Ama orijinal oyun alana, orijinal yazılım kullanana da aptal gözüyle bakılıyor. Bu nasıl bir memleket
ya? Hakaret ediliyor yani.
Evet, enteresan.
Keriz misiniz?
Keriz misiniz? Böyle bir durum söz konusu. Hani buradan söylüyoruz. Sonuçta orijinal kopya kavgasına dönüştürmek istemez bu tartışmayı. Fakat şu da var. Gerçekten ücretsiz yazılımda çok fazla güçleniyorlar. Mesela ücretsiz işletim sistemleri de güçleniyor. Neler yaptığınızı iyi düşünüp, ya ben bu ücretli yazılımı kullanıyorum fakat acaba bütün özelliklerini kullanabiliyor muyum? Ücretsiz bir alternatif var mı diye araştırıp ona göre hareket etmekte her zaman fayda var. Yani orijinal yazılım satın almadan önce de böyle düşünmekte fayda var. Neden? Böylece paranız cebinizde kalır. Niye boş boşuna para verirsiniz?
Evet. Şöyle
yani birçok kişi Word kullanıyor sadece ofisi. Word'ün ibadet
yani
olarak kullanıyor.
Yani bir de hani Word'ü sadece işte hani ofisi sadece yazı yazmak için
evet
kullanıyor. Hani bunu WordPad'de bile yaparsın ama hani eksik kalmasın bilgisayarım bir şeyi var böyle.
İşte biraz öyle bir düşünce var. Hani o düşünce de buna neden oluyor olabilir.
Şey var, bu işin bir de oyun boyutu var Ersin. Ben şimdi Call of Duty Black Ops 2 alacaktım. $60. Yani Türkiye'de 180 liraya satılıyor. Abi Black Light Retribution'u indirdim. Free to play.
Bedava.
Bedava biniyorum yani.
Devam
aynı zevki alıyorum. Orada da adam vuruyorum. Orada da adam vuruyorum. Üstelik onda evet. Mac var. Mac'e falan biniyorsun. Daha güzel.
Tavha güzel bir alternatifle aslında evet. İşi de çözmüş arkadaşlar. Buradan hani bu yıl içerisinde böyle herhalde mesela Talha'ya da sorsam beklediğiniz böyle 5 oyundan birisi mutlaka Last of Us'tır arkadaşlar. Hani Last of Us'ın geçtiğimiz günlerde yeni bir videosu yayınlandı. Bu videonun en büyük özelliği ise hani E3 videosunu saymazsak daha önceki videolarda böyle trailerlara işte böyle montajlanmış videolarla karşımıza çıkmışlardı.
Konu anlatımı vardı aslında evet. Hep böyle bir şekilde sahneyi yaşıyorduk.
Bu video ise saf olarak hani direkt olarak oyundan çekilmiş bir video olduğu için büyük bir önem kazanıyor. Bir diğer özelliği ise hani oyunun hiç görmediğimiz bir yönünü bize gösteriyor aslında. Böyle karanlık bir ortam. Aslında oyunun bir survival horror yapısının da olduğunu görüyoruz. Tabii ki yaratıklar da daha yakından gözüküyor. Evet. Hani mantar kafalar oldukça ilginç. Bu yaratıkların tabii daha önce birçok kez duymuşsunuzdur. En önemli özellikleri gözleri yok. Sese karşı duyarlılar. Ve karakterimiz Joel da bu videoda bu avantajı koruyarak sürekli olarak yer değiştiriyor. Hani işte bir tuğla atıyorsun, diğer tarafa ses gidiyor, oraya gidiyorlar. Veya koştuğu yere hemen değiştirerek karşıdaki düşmanların farklı noktalara odaklanmasını sağlıyor. Bu yönden de oldukça önemli bir video. Bu videoda diğer bir dikkat çeken nokta ise craft sistemi gözüküyor. Belli başlı eşyaları birleştirerek farklı farklı kombinasyonlar yapabileceğiz. Grafikler hakkında tabii ki herhalde bir söz söylememize gerek yok. Çünkü oldukça başarılı gözüküyor. Her ne kadar böyle açık alanlara göre birazcık daha kapalı alanlarda grafiklerin hani
kaplama biraz daha, kalitesinde evet, kaplama birazcık beragat edilmiş gibi gözüküyor. Fakat
videodan da olabilir diyelim, onu öyle geçiştirelim. Last of Us'la ilgili bir diğer açıklamaysa eminim sizi de güldürecektir. Artık Last of Us'ın PlayStation 3 gücünün tamamını kullandığı açıklandı.
Tamam, zaten tamamını oldu. Kullanmayan oyun da kalmadı gibi bir şey yani, herhalde.
2007'de böyle Killzone'lardan evet. itibaren bu açıklama gelmişti. Bundan sonra hani ilk Uncharted'ın %30'unu kullandığı söylenmiş. Üçüncü Uncharted'ın ise %100 kullandı. Fakat Last of Us'ın artık konsolu sömürdüğü böyle en ufak zerresine kadar.
%120 kullanıyoruz artık.
En ufak zerresine kadar kullandığı şey aklıma geldi. Putin'in bir sözü vardı ya, %140 gibi bir açıklaması vardı. Hani bu da ilginç bir haber olsun Last of Us'la ilgili.
Şeyi de belirtmek lazım. Yapay zeka yanımızda gelen elinin de hareketleri gayet doğal ve script gibi durmuyor. Benim en büyük korkum bu oyun hakkında. Ben büyük heyecanla bekliyorum ve çıkar çıkmaz almayı planlıyorum. Ön siparişe koymayı da planlıyorum hatta. Biliyorsunuz Uncharted 2 evet çok başarılı bir oyundu. Çok iyi bir oyundu. Hollywood aksiyonunu oyun yani kontrollerinize sunmakta evet. müthiş bir iş başarıyordu ama mesela ben şahsen Uncharted 3'ü yarıda bıraktım. Ya inanılmaz bir şekilde o oyunun script üzerinde kurulu olduğunu anlıyorsunuz.
Bir de Saints Row 3'ün şeyi vardı resmen. Aksiyon evet. şeyi saçmalığı vardı artık ya çok, öyle söyleyeyim.
Ya bazı yerlerde yani insanlar çok sevdiği şeyler üzerine eleştiri yapılmasını sevmiyor ama ben Uncharted 2'yi çok sevmiş birisi olarak, orijinal olarak edinmiş birisi olarak Uncharted 3'ten beklediğimi alamamıştım. Last of Us da beni bu konuda çok ürkütüyordu açıkçası. Yani sürekli bir script üzerine olacaksa hiç oynamayayım ya daha
Last
iyi.
Last of Us'la
çünkü ben
ilgili
kendimi şeyde hissetmiyorum abi, oyun oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Evet, bana bir sahne sunuluyor, ben o sahnede tuşlara basıyorum.
Metal Gear serisi biraz ya öyledir aslında.
Zaten bütün oyunlar hani en son Dead Space 3'ü oynadık, Dead Space 3'te de böyle çok fazla script var. Fakat Last of Us'la ilgili Talha hani şunu söyleyebilirim. Bu E3 videosu yayınlanmıştı meşhur, hani pencereden gidiyor, farklı atraksiyonlara giriyor. Evet. Hani orada da bayağı bir scriptlerle ilgili tartışmalar ortaya çıkmıştı. Fakat ben Gamescom'da oyunun sunumuna katıldığımda aynı sahneyi çok farklı bir yoldan ilerlediler. Ve hani oyunun adeta script olmadığını böyle gözümüze sokmuşlardı.
Evet, zaten bu videodan muhtemelen da belli oluyor.
Bu videodan da bayağı bir belli oluyor. Ellie karakteri de oldukça aktif bir şekilde aksiyonun içerisinde yer alıyor. Hani muhtemelen scriptler tabii ki olacaktır ufak tefek.
Ya illaki.
Hani binaların yıkılması gibi. Fakat oynanış sırasında bir scriptle karşılaşacağımıza açıkçası ben hani imkan vermiyorum.
Bir de script olmaması oyunu birkaç kez arda arda bitirmenize de yardımcı evet. oluyor. Yani farklı farklı şeyler deniyorsunuz. O yüzden önemli yani.
Aynen.
Oyunu bitirip kenara koymuyorsunuz. Bir multiplayer eksikliği olsa bile tekrar giderebiliyor benim. Aslında script olmaması. Önemli bir konu. Şimdi teknoloji tarafında yine büyük tartışmalı bir konu var. Bu da Google'ın gözlüğü. Herkes nasıl bir şey olacağını çok fazla merak ediyor. Geliştirmeler sürüyor. Her seferinde yeni dedikodular görüyoruz. Yine yeni bilgiler gelmiş durumda gözlükle ilgili. Bu da gözlüğün kablosuz bağlantı yetenekleri konusunda 2.5 GHz bandını kullanan Wi-Fi, BG standartlarını kullanan bir kablosuz bağlantı yeteneğinin bulunacağını, Bluetooth 4.0 ile beraber yine yakın alanda iletişim kurabileceğini gösteriyor. Bir diğer yenilik ise kemik üzerinden ses aktarabileceği konuşuluyor. Aslında insan kemiği üstünden ses aktarımı çok eski bir konu. Yani çok uzun zamandır kullanılıyor. Hatta daha öncesinde Japonlar hani şu parmağımızı kulağımıza evet. sokup konuştuğumuz bazı modelleri de, bazı bileklik modellerinde, hatta saat cep telefonu modellerinde sergilemişlerdi. Bu sayede aslında kulağımıza bir kulaklık takmadan gözlükten bir arama geldiğinde ya da bir müzik dinlediğimizde duyabileceğimiz, işitebileceğimiz konuşuluyor. Müzik konusunda ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz müzik konusunda kulaklıkları diğerlerinden ayıran ve daha iyi denmesini sağlayan şey nedir? Dış gürültüyü engelleme oranları. Şimdi kulağımızın üstündeki kemikten eğer kulağımıza ses iletiliyorsa bu da kulağımızın açık olduğu anlamına gelir.
Yani ses yalıtımı yok dışarıda.
Evet, ses yalıtımı yok. Dışarıdaki siz duyabileceğiniz anlamına gelir. Ses tonajını nasıl ayarlayacaksınız? Her kemikten aynı iletim sağlanabilecek mi? Bu kemiğin çok fazla titreştirilmesi ileride baş ağrısı, kulak ağrısı veya daha farklı sıkıntılar neden olur mu bilinmiyor. Tabi bu yine bir ne yazık ki dedikodu. Hani firma tarafından onaylanmış bir şey yok. Fakat gözlük hakkındaki iddiaların bu kadar fazlalaşması hem Google'ın işini zorlaştırıyor. Çünkü beklentiler yükseltiyor. Beklenti yükseldiği zaman nihai ürün bu beklentileri eğer sağlayamazsa hayal kırıklığı yaratabilir. Halbuki bu istenmeyen bir şeydir. İlerisi için de kötü bir durum. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Sene sonuna doğru daha fazla ayrıntı, daha kesinleşmiş bilgiler bizlerle buluşacaktır. Umarız en azından şu size gösterdiğimiz videonun yarısı bize sunulur da en azından biz teknoloji meraklıları için yeni bir oyuncak daha piyasaya sürülmüş olur. Biz de daha eğlenceli vakit
yalnız
geçiririz.
Şöyle bir şey var. Hani gözlüklerde beni hep şaşırtıyor. Ben normal gözlük hani göz problemim var, uzağa görme problemim var. Hani gözlük almayı düşünüyorum ama normal bir gözlük taktığımda bile yolda yürürken böyle hani çerçevesi gözümün dikkatini çekiyor. Böyle düşesim geliyor. Bunda böyle düşsene böyle yolda yürürken işte şey çıkıyor falan böyle.
Evet, garip. Şimdi eğer çok uzun süre gözlük kullanmadıysan gözlüğün alt çerçevesi özellikle nereye bastığını görmeni engelleyen bir durum ve alışma süreci gerektirir insanlarda. Bu güneş gözlüğünü yeni taktığınızda olur mesela bütün kış kullanmamışsınızdır. Yazın takarsınız ve ilk başta bir alışma süreci gerektirir.
Bir yere çarpıyormuş gibi hissedersiniz.
Evet, bu gözlükte çok daha farklı şeyler yaşanabilir dedim.
Yani yürürken mesela Talha beni arayacak. Talha arıyor falan diye böyle çıkacak mı ekran?
Muhtemelen tepe taklak inerim herhalde.
Yani araba kullanırken mesela yasak olması lazım.
Şeyi böyle merak ediyorum bu arada bilgimiz var mı bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm bu gözlüğü bu arada. Bayağı bir
daha sen mağarada yaşıyormuşsun.
Ya Google'ın insansız araçlarını falan takip ediyordum da bu gözlüğü ilk defa gördüm. Yalan söyleyeyim. Ben şeyi merak ettim. Bu geçişler menü arasındaki göz hareketleriyle mi sağlanıyor?
İşte göz hareketleriyle sağlanması konusunda çalışmalar yürütüyormuş Google. Hani özellikle göz ve beyninizin hareketleriyle bir ekran klavyesinin çizilip bunlara sanal olarak dokunulması falan da söz konusu olacakmış.
Şuradan mesela, uçmuştum ben şimdi merdivenden mesela oraya geldim.
Bir şeyler olabilir. Değişik değişik şeyler var ama hepsi dedikodu çünkü kimse aslında nasıl çalışabileceğini hayal edemiyor bu teknolojinin. Hani acaba sana bir klavye çizilecek de biz elimizle havada mı tıklayacağız bunlara? Yoksa göz hareketlerimizi seçip mi tıklayacağız? Acaba bir cep telefonuyla bağlantı olacak sadece gördüğümüzü mü kaydedecek? Yani sadece ucu bir basit bir kamera mı olacak?
Ya bir de göz hareketleriyle falan menü olayı dediğiniz gibi yolda yürürken falan gözlerin fıldır fıldır dönmesi lazım.
Evet, Google aslında daha çok sesli komutlara cevap veren bir sistem olacağını söylüyor. Yani evet. Bunu da altını çizelim. Fakat yolda kendi kendinize konuşmak da birazcık embesil iş olur diye düşünüyorum. Hani
ya o Bluetooth'lu kulaklıklara ben hala alışamadım.
Evet, kaydır, yukarı geç, işte sola geç falan kimse sizin de gördüğünüzü bilmeyecek. Siz konuşmaya devam edeceksiniz. Bu da normal bir şey değil.
Ucu açık çok nokta var tartışmalar.
Evet, ucu açık çok nokta var.
Bu teknoloji patlar arkadaşlar ben size söyleyeyim.
Eğer gerçek anlamda sunabilirse iki türlü patlar işte yani. Bir satış rakamına patlayabilir, bir de hep beraber fiyasko olabilir. Bir diğer haber de HTC tarafından. HTC aslında çok fazla konuşuluyor. Neden? Hem önümüzdeki günlerde tanıtacakları M7 isimli yeni bir model var. Bu model gerçekten çok güçlü bir cep telefonu olacak diye konuşuluyor. Bir diğer neden de firmanın artık eski kazançlarını sağlayamadığı, sürekli kazançlarda bir kayıp olduğu da gelen haberler arasında biliyorsunuz birçok ofisinin geliştirme merkezinde kapattı firma. Son gelen haber ise firmada çalışan 1000 kadar mühendisin toplu bir mektupla çalışma şartlarını CEO'ya şikayet ettiği konusu. Mühendisler demişler ki son bir yıldır 12 saat boyunca mesai yapıyoruz her gün. Ve fazla çalışma mesai ücretlerimiz ödenmiyor. Zandıyor. Bu da mühendis başına herkesin 1000 saat fazladan çalıştığı anlamına geliyor ki toplamda mesai ücretleri bayağı bir birikmiştir. Ayrıca hani şunu da söylemişler. Çok fazla çalışıyoruz, çok yoruluyoruz fakat firmadan ayrılmayı da düşünmüyoruz. Biz firmaya bağlı mühendisleriz. Yani bu şikayetimiz biraz karşılığı verilsin. Haberin detaylarına baktığımızda da bir diğer enteresan bir şey var. Aslında firma kuralları gereği fazla mesai için para ödenmiyormuş. Yani bu firmaya bağlılık olarak gözüküyormuş. Firmaya ne kadar bağlı olduğunu gözüküyormuş.
Başta imzalamışlar yani.
Evet, Tayvanlı firmaların bir özelliği vardır. Tayvanlı firmalarda hep bu konuşulur. Eğer bir kişi üstüne verilen görevlere karşı çıkmıyorsa ki karşı çıkmak utanç kaynağıymış. O sizin
harakiri yapmasını
kötü bir insan olduğunuzu göstermiş, kötü bir işçi. Sürekli üstünüze iş yüklerlermiş. Yani bu insan yapabilir mi, yapamaz mı diye bir şey yok. Yapabildiği kadarını yapsın bize kar gibilerinden. HTC'nin de geçtiğimiz dönemde %60 oranında Ar-Ge masraflarına tasarrufa gittiği düşünüldüğünde mühendislerin daha fazla çalışacağı aşikar. Hani bu haber gerçekten çok enteresan geldi bana.
Şey geldi aklıma ya, geçen Twitter'da görmüştüm işte Amerika Hava Yolları 1947'de böyle yolcuların kahvaltısından bir tane zeytinyağı çıkartarak 40 bin dolar gibi böyle devasa bir şey kar etmiş. Hani burada da 1000 saat diyoruz mesai. İnanılmaz bir iş
iş gücünden tasarruf evet. söz konusu aslında.
İnanılmaz hem de.
Hani umarız güncellemeler konusunda mühendisler çok fazla önünü kesmez bu süreç. HTC de bir şekilde tatlıya bağlar. Hani rekabetin olması, firmaların her zaman rekabetçi kalabilmesi diğerleriyle tüketicinin yararlı olmuştur. Evet. Böylece fiyatlar hep aşağı çekilebilmiştir. Gelişmiş cihazları daha düşük fiyatlarla alabilmişizdir. Umarız HTC de Dünya Mobil Kongresi'nden önce ya da daha doğrusu Mobil Dünya Kongresi'nden önce M7 ile güzel bir çıkış yapar da en azından Galaxy S4 için beklentileri biraz daha yükseltebiliriz. Çünkü firma ona cevap vermek için daha iyisini yine aynı uygun fiyatla piyasaya sürmek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer haberde The Guardian, Nokia Mobil Dünya Kongresi'nde 41 megapiksellik yeni Lumia'sını sergileyecek demiş. Enteresan bir iddia. Fakat uzun zamandır da konuşuluyor aslında. Biz Nokia yetkileriyle konuştuğumuzda bundan önceki Mobil Dünya Kongresi'nde bize demişlerdi zaten. Yani aslında biz bu teknolojiyi Xiaomi'nin bir telefonda sunduk. Çünkü en başından beri bir Xiaomi'nin telefonda geliştiriliyordu. Geliştirme sürecini bu yüzden atlatamadık. Pro 808 çıktı fakat biz aynı kamerayı zaten bir Windows Phone'da kullanacağız. Er ya da geç bunu göreceksiniz diyorlardı. 920 çıktı fakat 920 üstündeki kamera tam olarak Pro 808'in kamerası değildi. Pro 808'de 41 megapiksellik bir sensör var. Bu sensör aslında 41 megapiksellik fotoğraflar çekmiyor. Ama 7 pikselden oluşan, yani 7 pikseli bir piksel üretmek için kullanarak çok daha net, çok daha keskin, düşük ışıkta çok daha yüksek performans sağlayan fotoğraflar kaydetmenizi sağlıyor. Ha, isterseniz yine en yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebiliyorsunuz. Fakat asıl amacı kayıpsız yakınlaştırma, hiçbir oynar parça olmadan ve çok keskin fotoğraflar çekmekti ki bunu da başardı. Birçok kompakt makineden çok daha iyi fotoğraf çekebilen bir telefonu piyasaya sürmeyi başardılar. Umarız yeni Lumia modeli de gelir ve 41 megapiksellik kamerasıyla yine Mobil Dünya Kongresi'ne damgasını vurur diyoruz. Fakat böyle bir şey olursa da 920 çok hızlı eskimiş olacak.
Evet.
Bu da kullanıcıların biraz canını sıkabilir. HTC tarafına baktığımızda en çok şikayet ettikleri şey buydu zaten. One X çıkıyordu, One X Plus çıkıyordu.
Kendi bindiği dalı evet. birazcık kesmiş oluyor.
Mesela bundan önceki dönemde Sensation çıktı, 6 ay sonra Sensation XL çıktı filan. Hani buna çok karşı olmuşlardı.
Hani iPhone 5, iPhone 6 çıkacak bekleyeyim. Hani HTC kullanıcılarını da buna itiyorlar sanki biraz
daha. Evet mesela M7 çıktı, M7 Plus çıkar mı diye hemen altta zaten böyle hani bir takılmalar filan evet. görüyoruz. Nokia da böyle bir şey yaparsa eski Nokia'ya dönüşü gösterir. Hani aynı telefon, aynı özellikler, işte bir kamerası farklı, girişi farklı filan deyip yeni modelleri piyasaya sürmeye başlayacak mı sorusunu akla getirir ki ben çok kullanıcıların hoşnut kalacağını düşünmüyorum. Fakat böyle bir telefonda tabii ki Mobil Dünya Kongresi'ne damgasını vuracaktır. Çünkü en iyi kameraya sahip telefon yine Nokia tarafında olacaktır.
Şunu söylemek istiyorum ben. Çok fazla cep telefonu piyasasını takip etmiyorum ama ben Nokia'nın eski telefonlarında da şunu görüyordum. Kamera açısından çok tatmin edici sonuçlar veriyordu. Halen öyle herhalde fark
evet,
ettiğim kadarıyla.
Evet şu anda yine yani bu konuda iddialı fakat 920'ye baktığımızda en iyi kameraya sahip telefon demek birazcık yanlış olur. Çünkü telefon her ne kadar titreşim önleme özellikleriyle ön planda olsa da her zaman en iyi sonucu veren bir kameraya sahip değil. Pro 808 mesela gerçekten en iyi kameraya sahip telefondu ki bence hala piyasadan temin edilebilecek en iyi kameraya sahip telefon Pro 808'dir o konuda. Eğer böyle bir Lumia modeli çıkarsa tabii ki bu sefer bu Lumia modeli için konuşuyor olacağız. Evet, bir basamak daha atlayacaklar. Bir diğer haber de LG tarafından. LG'nin en çok eleştirildiği konu güncelleme getirmemesiydi. Telefonları güncellenmiyordu bu firmanın. Fakat en son aslında LG Optimus 2X'e güncelleme sunarak bir değişimin başlangıcını yaptılar. Şimdi de 4X HD'ye bir güncelleme gelecekmiş. Aynı zamanda tabii L7 ve L9 modelleri için de Jelly Bean güncellemesi yayınlanacakmış. Bu eminim ki 4X HD'yi çok uygun fiyata alma şansı yakalamış olan kullanıcılar, izleyicilerimiz için çok önemli, güzel bir haber oldu. Telefon gerçekten fiyat performans oranı yüksek bir telefondu. Fakat içerisindeki yazılım sıkıntıları nedeniyle tam olarak bu performansı kullanamıyordu. Umarız Jelly Bean güncellemesiyle beraber telefonun gerçek performansı ortaya çıkar ve kullanıcılar da 1100-1200 lira seviyesinden üst seviye bir telefona sahip olma şansını yakalamış olurlar. Telefonun fiyatı hala çok uygun fiyatlarla satılıyor çünkü yani gerçekten çok düşük. Bir diğer haber de BlackBerry 10 ile ilgili. Biliyorsunuz BlackBerry 10, biz Amsterdam'da BlackBerry Jam dedik size, yeterince işletim sistemini tanıtmaya çalıştık. Fakat asıl özelliği BlackBerry 10'un yeni bir işletim sistemi olmasına rağmen 70 bin tane uygulamayla aslında piyasaya sürülmesiydi. Windows Phone 8 düşünüldüğünde aslında aradaki başarı net bir şekilde görülebiliyor. Windows Phone 8 için bile şu an çok fazla uygulama yokken BlackBerry 10 daha ilk günden 70 bin uygulamayla kapısını
yani.
Açtı. Birçok modern uygulamada, güncel uygulamalarda platformda yer alıyor. Bazı WhatsApp gibi uygulamalar için de sözler alınmış durumda. Firmalar geliştirmelerini sürdürmekteler. Fakat gelen haber şunu gösteriyor ki aslında BlackBerry 10'un bu yazılımlarının çoğunun Android'den port geldi. Hatta bu oranın %40'ı bulduğu konuşuluyormuş ki bu da çok önemli bir rakama tekabül ediyor. 30 bine yakın bir rakama tekabül ediyor.
Nasıl bu kadar çok uygulamayla çıktıklarını açıklıyor aslında.
Evet, aslında BlackBerry onun arkasında Android 2.3 destekli yazılımları çalıştırabilmek yatıyor. BlackBerry World'den direkt olarak Android'den BlackBerry'ye port edilmiş yazılımları indirip kurabiliyoruz. Neden port edilmesi gerekiyor? Çünkü BlackBerry 10'da biliyorsunuz özel parmak hareketleri kullanıyoruz. İşte uygulamayı kapatmak için parmağınızı aşağıdan yukarı sürüklemeniz gerekiyor. Bazen özel ayarlara ulaşmak istiyorsanız, eğer menüler bu menüyü açmak istiyorsanız parmağınızı yukarıdan aşağı çekiyorsunuz gibi bazı özel hareketler var. Android uygulamasında çeşitli API'lerle derleyerek bu hareketleri uygun hale getirip direkt olarak BlackBerry World'e koyabiliyorsunuz ki 30 bine yakın uygulamanın Android'den gelmesi demek. Telefonun gücünden de %100 yararlanmadıkları anlamına geliyor ki yine kafalarda soru işareti yandırabilecek bir
eskiden açıklama. Kaset alırdık ya oyun. 30 binin bir falan derdi. 30 bin oyun vardı. Bir açardın içindeki hep birbirine.
Yani biraz öyle bir şey de olabilir.
99 falan da içindeki halbuki 9 tane oyun, geri kalan hep aynısı falan böyle.
Evet, BlackBerry ile de aslında teknoloji haberlerinin sonuna gelmiş olduk.
Evet, oyun dünyasındaki kısa kısalara geçelim. Bu haftanın sürekli böyle duyurularla, farklı duyurularla geçtiğini söylemiştik. Assassin's Creed'den sonra yeni bir Call of Duty'nin de tabii ki geleceği açıklandı. Bunun dışında Ubisoft'un CEO'su Assassin's Creed'le birlikte yeni bir Far Cry'ın da ufaktan yapım aşamasına başlandığını söylendi ki hani Far Cry 3'ün başarısından sonra herhalde artık bu kaçınılmazdı. Zaten Call of serisine baktığımızda her sene artık
ona alıştık zaten. Mevsimlik sebze gibi.
Hani önümüzdeki sene Kasım ayında işte 2014-2015'te geleceğinde ben şimdiden açıklayayım
burada. Şey yapmayalım tekrar, yani haberini yapmaya gerek yok.
Belirtelim. Yani. Bir diğer haberim arkadaşlar, Rayman Legends ile ilgili Wii U'ya özel olan oyun multi platform oldu. Yani PlayStation 3'te ve Xbox 360'ta da oynayabileceksiniz. Multi platform olmasıyla birlikte oyunun tüm sürümleri Eylül ayına ertelendi. Aslında onunla ilgili Tava sen bugün bir haber yaptın. Bir ufak bir tartışma da söz konusu. Direkt senden alalım.
Ya şimdi Ubisoft bu duyuruyu yaptıktan sonra kimisi dedi ki ya herhalde dedi oyun yetişmedi. Erteleyelim. Zaten Xbox 360'ta ben PlayStation 3'e geleceğine adım gibi eminim. PlayStation 3'te PS Vita destekli.
Xbox Wii U için Time Exclusive çıkacağını düşünüyorduk.
Evet, zaman şey, yani Xbox 360 tane bu tablet desteğiyle birlikte oynanabilir halde olacaktı. Yapımcı ekibi forumlarda gelen şey var. Normalde bu ayın 26'sında çıkacaktı. Oyun dünyasında bu ay programında ben sunmuştum. Herkes tabii forumlarda yükleniyor. Siz nasıl olur da biz Nintendo Wii U'yu bunun için almıştık diyen oyuncular bile var. Hani biz bununla oynayacaktık falan. Siz diyor, yani kızmakta haklısınız, tepki göstermekte. Peki bizim halimiz ne olacak diyor. Biz diyor bu oyunu yetiştirmek üzere zorlandık. Baskı altında tutulduk. Demosunu yetiştirmek için bayağı uğraştık işte. Eşofa dağıttık falan. Her şey hazır, paketlenmiş. Biz çıksın diye bekliyoruz. Çünkü hani gideceğiz. Yani Ubisoft belli bir ekip toplamış, bir araya getirmiş bu oyun için. Sonra herkes dağılacak, işine gidecek. Şimdi mecburen diyor biz de kaldık burada diyor. Bir yere gidemiyoruz diyor. Bizi diyor bağladılar buraya diyor. Bizi de diyor yapacak bir şeyimiz yok. Biz de en az sizin kadar sinirliyiz diyor. Yani şu anda çıkmak istese oyun çıkacak ve tam sürümde, yani öyle söyleyeyim. Yani oynanabilecek bir oyun. Herhangi bir eksikliği yok. Ama ne ilginçtir ki Ubisoft yani epey de 5-6 aylık bir erteleme.
Finansal dönemi göz önüne alarak
erteledi.
Ama hani burada
de şunu söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Rayman'le Origins ne kadar sattı Ersin? Yani ne yaptı da ne kadar sattı da bunlar bu oyunu böyle bir o tarafa çıkaracağız, bu tarafa çıkaracağız şey yapıyor. Yani çok büyük başarı elde
etmiş. Niye havalara girdiler gibi bir şey.
Ya onu söyleyeceğim abi, neyin havasına giriyorsun? Zaten Rayman Origins ne kadar satmış?
Şöyle de olabilir. Hani belki de Wii U'nun birazcık daha fazla satmasını bekliyor da olabilirler.
Ya olabilir.
Çünkü biliyorsunuz bir oyun çıktıktan sonra üstünden 4 ay, 5 ay geçtikten sonra unutuluyor.
Kesinlikle.
Yani kalkıp da konsol sattıkça oyunun da satış rakamı yukarılara taşınmıyor. Çok satmış bir konsol. Hemen piyasaya, pazara süreceksiniz.
İlk çıkan oyun bir geri kalıyor değil mi?
Şu konuda hak veriyorum. Nintendo Wii U'nun oyunları, yazılımları maalesef mesela İngiltere'nin ilk 40'ına bile çok zor giren oyunlar. Nintendo Wii U'nun zaten bu konuda kesinlikle çok ciddi atılımlar yapması lazım.
Evet, belki de satış rakamları artsın, biraz insanlar güvensin, oyun almaya başlasınlar diye bekliyorlar. Ondan sonra sürecekler. Tabii. Çünkü başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Yani
buradaki bence en büyük sıkıntı Ubisoft'un bunu önceden görememesi ve hani yapım ekibini yetiştirmek için biraz sıkıştırması. Evet. Çünkü oyun hazır bitmiş, belki de bir şeyler daha ekleyeceklerdi fakat çıkış tarihine yetiştirmek için bazı şeylerden feragat etmek zorunda kaldılar. Bu açıdan ben yapım ekibine hani destek veriyorum, yaptığı açıklamalara haklı buluyorum. Bir diğer haberimiz ise arkadaşlar Ouya konsolu ile ilgili, biliyorsunuz hemen hemen böyle 2-3 programda bir konuşuyoruz. Ouya konsolunun her yıl yeni bir sürümünün geleceği belirtiliyor ve ilk çıkan konsolla birlikte de 400 oyunun geliştirileceği söylenmiş ki hiç bunların önemli. İçinde son olarak Cave de var, geçtiğimiz hafta çıkışını yapan. Oldukça iyi, fakat hani her sene bir konsolun çıkması hani konsolcu mantığına birazcık ters geliyor.
Aslında
ama nasıl
fiyatını düşündüğümüzde bir orijinal oyun fiyatına bir konsol satın alıyor olacağız ki Tegra 4 çıktı şimdi. Tegra 4 Tegra 3'e göre çok daha güçlü. Doğal olarak biz de Tegra 4'lü bir OYA bekliyorduk. Yani Tegra 4'lü OYA da Nvidia'nın çok istediği bir şeydir. Çünkü piyasaya baktığımızda, pazara baktığımızda Mobil Dünya Kongresi yaklaşıyor 2013. Fakat Tegra 4'lü herhangi bir cihazın dedikodusu evet, daha iyi yok. Bu da şunu gösteriyor ki Tegra 4 daha çok bu tip oyun projelerinde kendini yer edinmeye amaçlıyor şu an.
Zaten muhtemelen hani Tegra 3'le bir OYA, işte Tegra 4'le bir OYA, Tegra 5'le bir OYA gibisinden olacak.
Seriye bağlayacaklar.
Bu hani konsolcu altına ters ama senin dediğin gibi basit oyunlar işte bir fiyatının ucuz olması konusunda oldukça avantajlı. Ama hani OYA'da baktığımızda teknolojisi birazcık eskidi duyurulmasına göre.
Evet.
Muhtemelen hani her sene birazcık daha çıkartarak aslında teknolojide yakalayacaklarını söyleyebiliriz.
Şimdi Tegra 3 hani şöyle bir şey. Çok fazla abartılıyor mobil teknolojiler. Kalkıp bugün gidip bakıyorsunuz, Qualcomm Snapdragon için diyor ki konsol grafiklerinde oyunlar gerçek olacak. Ya böyle bir şey yok. Yani konsolların içine baktığınızda band bitler, o band genişlikleri, belleklerin hızları falan gerçekten çok uçuk rakamlar. Yani herhangi bir cep telefonunun falan ulaşabileceği seviyelerde değil şu anda performans güç olarak.
Laf olabilir.
Sadece birazcık hani şey yapıyorlar. Hani insanlar satın alsınlar diye hani evet, pazarlama taktikleri kullanıyorlar. Oyunu televizyona bağladığınızda büyük ihtimalle şok olacaksınız grafikleri evet, görünce. Keyifli oyun yok. Yani bugün hangi cep telefonunda konsol sürükleyiciliğinde bir oyun var ki? Açtığımız yok. Oyunların hepsi vakit öldürmek için. Hani vakiti eğlenceli geçirmek için demiyorum. Vakiti öldürüyorsunuz resmen. Hiçbir işe yaramayan, kapattığınız anda bir daha hayalini kurmadığınız, tamam bağımlılık yaratan oyunlar var ama bunların hani böyle şey gibi.
Ya otobüste, tuvalette falan oynayacağın oyunlar ya abi.
O tip oyunlar yani. Kalkıp da oyunu televizyona bağladığınızda şey beklemeyin. Hani bir Gears of War, Metal Gear serisi gibi oyunları beklemeyin. Öyle şeyler hiçbir zaman çıkmayacak. O yüzden de fiyat uygun olacak.
İşte en iddialı oyunlardan
akıllı televizyon, hani akıllı televizyonların yerini alabilir. O akıllı özellikleri var ya televizyonların. Evet. Onu sağlayan bir kutu olarak düşünülebilir
i̇şte
yani.
En iddialı oyunlarından birisi Cave olduğunu söyleyebiliriz. Cave hani biraz daha alternatif oyun arayan oyuncular için çıkmış bir oyun. Hani öyle işte Call of serisini seven, Gears of War serisine hayran olan oyuncuların tercih etmeyeceği bir oyun. Daha çok böyle farklı bir oyun isteyen oyuncuların tercih edeceği bir oyun. İşte o ya da herhalde bu tarz oyunları göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Son haberimiz arkadaşlar, Hitman filmiyle ilgili. Hitman filminin ikincisi duyuruldu. İlk filmi açıkçası ben çok fazla beğenmemiştim. Hani Hitman serisine genel olarak çok uyduramamışlardı. Fakat yeni filmle ilgili önemli bir açıklama. Paul Walker artık Hitman karakterini canlandıracak. Kendisini zaten Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırlıyoruz. Açıkçası ben bu karakter değişim tercihini oldukça doğru buldum. Çünkü ilk Hitman filmindeki karakter bildiğim böyle baby face.
Evet, birazcık bir uzun hani kafalı bir karakter.
Saçı sakalı da kesmişler. Bildiğim böyle kundaklayacak, kundaklasan
yumurta
böyle
yumurta gibi çıkmış zaten meydana baksana.
Direk olurmuş. Hani karakter değişiminde burada haklı görüyoruz. Daha böyle Hitman karakterine
uygun. Ya öteki eleman da pek karakter şey değil, böyle mavi gözlü falan. O da cici bici bir şey.
Ama hani Hitman karakteri de zaten mavi gözlü.
Abi Hitman'ın Türklerden seçmeleri lazım. O surat ifadesinde sertlik olması lazım.
Karakterine benzerliği tartışılır ama bence Hitman gerçekten bir oyundan uyarlanan en başarılı filmdi. Bunun da altını çizebilirim yani. Ha, çok başarılıydı gerçekten.
Güzeldi ama hani ben açıkçası karakter ve hikaye işleyişi konusunda tam böyle beklediğimi bulamamıştım. Bu yeni karakterin en önemli özelliği hani elmacık kemiği falan belki biraz ortaya çıkıyor. Hitman karakteri de özellikle geçen günlerde mesela HD Collection'ı oynadık. İlk Hitman oyundaki karaktere bakıyoruz. Bildiğin böyle şey, kasap gibi bir şey. Acayip.
Onun için Türklerden seçmeleri lazım.
Hani Babyface falan değil, böyle ilginç bir karakterdi. Hani Hitman filminden sonra Need for Speed ile ilgili de bir açıklama yapalım. Michael Keaton da Need for Speed filminin kadrosuna katıldı arkadaşlar.
Batman Returns'tan hatırlarlar.
Başrol karakteri zaten Aaron Paul ki şey Breaking Bad'den hatırlayacaksınızdır. Onu da büyük bir merakla bekliyoruz diyerek haberleri de sonlandıralım.
Evet, teknoloji ve oyun haberlerinin sonuna geldik. Her zamanki gibi yine sürpriz bir videoyla kapanışı yapıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın. Powerful you have become, Dooku. The dark side, I sense.
Hey, what did I say about using the force in the house?